SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın sözleri son günlerde gündeme damgasını vurmuş durumda. Olayın detayları nedir acaba?
Eski AK Partili Bakan Erdoğan Bayraktar aslında bu tip itirazları yeni değil Bayraktar'ın. Daha önce de sosyal medya üzerinden üstü kapalı bir takım eleştiriler gündeme taşıyordu ama tabii bu derece açık, bu derece eleştirel, bu derece dikkat çekici bir açıklama yapmamıştı. İki husus önemli. Bunlardan birincisi açıklamanın nereye yapıldığı. Özgürüz adlı internet sitesine yapıldı bu açıklama. Onun muhabiri aldı. Erdoğan Bayraktar'la konuştu. Özgürüz'ün başında Can Dündar var. Bu yanıyla dikkat çekici. Bunu bir köşeye koymak lazım. İkincisi de bunun tesadüf olmadığını aslında bu röportajın hikayesi anlatıyor. Gazetecinin Erdoğan Bayraktar'a sosyal medya üzerinden ulaşması, sonra birbirleriyle telefonda görüşmeleri, sonra soru sorması, cevap vermesi, sonra bunu deşifre etmesi ve bu deşifreyi Erdoğan Bayraktar'a göndermesi, Bayraktar'ın yayınlansın demesi. Yani o gün benimle ilgili yapılmış olan, ortaya dökülmüş olan bütün kayıtlar, tapeler, telefon kayıtları, bunların hepsi doğru ifadesi bilerek, kontrol edilerek yayınlanmasına izin verilmiş ifadeler. Tabii burada yorumu şöyle yapmak mümkün. Erdoğan Bayraktar o tartışmaların içinde kendi isminin anılmasından, diğer üç bakanla birlikte anılmasından isminin, aynı muamelenin, üç bakana yapılan muamelenin aynısının Erdoğan Bayraktar'a da yapılmasından, istifasının istenmesinden şikayetçi. Zaten bunu da açık açık söylüyor. Hırsızlık çuvalına attı beni reis diyor. Kendisiyle ilgili iddialarınsa görevi kötüye kullanma olduğunu söylüyor. O dönemde de söylemişti. Hatta başbakanı, dönemin başbakanı Erdoğan'ı istifaya da davet etmişti. Benzer bir durumda. Bize bu şunu gösteriyor. Vicdanen bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Bu meselede haksızlığa uğradığını, kırgın olduğunu anlıyoruz. Bir siyasi beklenti içinde olmadığını ısrarla söylüyor. En son 1,5 sene önce konuştum. Bundan sonra konuşmama gerek yok diyor Erdoğan'la. Yani daha önce söylediklerinin bir karşılığı olmadığı gibi bir kırgınlığı da bu şekilde dile getiriyor. Ama belki de en önemlisi Erdoğan Bayraktar aklanamamaktan şikayetçi. Yani öyle bir tavır sergilendi ki o dönemde Yüce Divan'a gitmesi muhtemeldi bu dört bakanın. Hatta dönemin başbakanı Davutoğlu Yüce Divan'a gidip aklanın gelin demişti onlara. Ama son anda Cumhurbaşkanı komisyon başkanıyla görüşerek Yüce Divan'a gerek yok kararı aldırttı. Bu o dönemde konuşulmuştu zaten. İşte bu aslında suçlanan isimlerin aklanmasının da önünde bir engel teşkil etti. Belki de o aklanamama hadisesi nedeniyle bugüne kadar gelen bir gerilim. Tabii Cemil Çiçek'i tanık olarak göstermişti. Cemil Çiçek'le ilgili sözleri dikkat çekiciydi. Cemil Çiçek doğruladı bakanı. Bunun dışında Ertuğrul Yalçınbayır, geçmişte AK Parti'de başbakan yardımcılığı yapmış bir isim. Vicdanen rahatsızlığının dışa vurumu diye değerlendirme yaptı yine Erdoğan Bayraktar'la ilgili. Ama tabii bunların hepsi tartışmada kaldı. Çünkü bütün kayıtlar doğru, bütün ses kayıtları, tapeler doğru benle ilgili derken Erdoğan Bayraktar, aslında bir soruşturma açılabilir tabii bununla ilgili ama ya da meclisin harekete geçmesi mümkün olabilir. Ancak Türkiye'de son dönemde çok vahim iddialar olmasına rağmen savcıların çok fazla kalem oynatmadıklarını da gördük. Bu meseleyi de bir şekilde yine kısa süreli de olsa tartışılacak ve unutmaya bırakılacak. Bunda nereden anlıyoruz? Son MKYK toplantısında AK Parti'nin Fox TV'nin muhabiri toplantıya alınmadı. Ömer Çelik'in açıklamaları için ona soru sorulmak üzere gazeteciler salon alınırken Fox TV'nin muhabiri alınmadı. Çünkü Fox TV muhabirinin Erdoğan Bayraktar sorusunu Ömer Çelik'e sorması bekleniyordu ve o soruya tahammül edemedi Ömer Çelik. Yani hem cevap verip tartışmayı uzatmak istemedi hem de AK Parti'nin bu meselenin tartışmasından rahatsız olduğunu ortaya koymuş oldu. Yani diğer olaylarda olduğu gibi Sedat Peker 1000 tane iddia ortaya attı. Hatta itirafta bulundu diyelim. Onlarla ilgili de herhangi bir şey olmamıştı. Bununla ilgili de bir şey olmayacak. Tıpkı 10 bin dolar alan siyasetçi, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi ki bu iddia İçişleri Bakanı'na aitti. Orada bile herhangi bir şey olmadı. Bu da tartışılıp geçecek bir hadise gibi görünüyor Türk siyasetinde. Ama muhalefet tabii üstüne gidiyor. Bunun bir itiraf olduğunu, takipsizlik kararının kaldırılması gerektiğini, yeniden bir soruşturma açılması gerektiğini, meclisin harekete geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak bunların hayata geçmesi pek kolay gibi görünmüyor.
Yavuz Bey, COVID-19'da vakalardan sonra ölümler de ciddi bir şekilde artmaya başladı Türkiye'de. Hükümetin pandemi planı nedir acaba?
Covid konusunda pandemiyle ilgili çok karamsar bir tablo var Türkiye'de. Şu anda vefat sayıları 300'e yaklaşmış durumda. Son rakam 290'ın üzeri. Diğer taraftan vaka sayıları 20 binlerde. Bu tip bir durum olduğunda Türkiye'de geçmişte tam kapanma uygulanmıştı. Şimdi vatandaşların, Türkiye'de yaşayanların yaklaşık yarısı çift doz aşısını olmuş durumda. Ama diğer yarısı olmadı. Ve Delta varyantının aşılara karşı daha böyle etkili olduğuna ilişkin bir takım tespitler var. Yine de aşılarını tam olmuşların hastanelerde tedavi görecek kadar bu varyanttan etkilenmediklerini biliyoruz ama toplumun yarısı ya tek doz aşı olmuşsa ya da iki doz Sinovac olmuşsa ki artık onun da yeterli olmadığı görünüyor Türkiye'de bu varyantın tehdidi altında. Bu da vaka sayılarını arttırıyor, ölüm sayılarını arttırıyor ve hastanelerde yatanların yaş skalası gençleşmiş durumda. 30'larda 40'larda insanlar hayatını kaybediyorlar. Bir taraftan da ciddi bir aşı karşıtlığı devam ediyor Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı da sürekli uyarıyor. Aşınızı olun, bu şaka değil, insanlar bundan kötü etkileniyorlar diye. Ve bütün bu atmosfer içerisinde de okullar açılacak. Şimdi okulları açmadı Türkiye. Belki de dünyada okulları en fazla kapalı tutan ülkelerden birisi. Bütün kademelerde okullar 6 Eylül itibariyle açılacak. Açılacak da daha önce Covid ile ilgili, pandemi ile ilgili bir takım kurallar belirlenmişti. Mesela her bir öğrenci için 4 metrekarelik bir alan olması gerekli denilmişti. Şimdi haberlere konu olan bir takım hadiselere bakıyoruz. Özellikle ilkokullarda 50 kişilik sınıflar var. Her bir öğrenci için 4 metre kuralı uygulansa 200 metrekarelik sınıflara ihtiyaç var. Türkiye'de okullarda bu derece büyük sınıflar yok, bunu biliyoruz. Bu şartlar altında o kurallar geçerli olmayacak. Bunun yanında aşı zorunluluğu da getirilmedi. Bazı öğretmenler aşı olmadı, bazı öğrencilerin velileri aşı olmadı, servis kullanıcıları ya da kantinde çalışanlar aşı olmadı. Olmayabilecek daha doğrusu. Onlar haftada iki defa PCR testi götürecekler. Bu da bir risk. Diğer taraftan yani okullarda hijyen önlemleri nasıl alınacak, havalandırmalarla ilgili kurallar var. Bunlarla ilgili herhangi bir yatırım da yapılmış değil. Sadece maske dağıtmayla ilgili bir hazırlık yaptığını biliyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Böyle biraz karambolde bir açılış tabii bu kaygı da yaratıyor, endişe de yaratıyor. Zaten vaka sayıları yüksek, daha da yükselme ihtimali var. Ama göreceğiz, bu sefer kararlı görünüyor hükümet. En azından açacak, açtıktan sonra tabloyu göreceğiz. Bu arada aşı tartışmaları da devam edecek. En azından okullarda öğretmenler aşı olsun, öğretmenler için aşı zorunlu olsun gibi yaklaşımlar var. Ama hükümet gönüllülük esasından vazgeçmiyor. Diğer taraftan bazı alanlarda aşısızların içeriye girmelerini engelleyecek ya da bazı toplantılara ya da faaliyetlere katılmasını engelleyecek ekstra önlemlerin de konuşulacağını bekliyoruz önümüzdeki kabine toplantısında.
Seçim barajı %7'ye düşürülecek gibi görünüyor. Bu ne kadar önemli önümüzdeki seçimlerde?
Seçim barajı ile ilgili tartışma Cumhur İttifakı'nda bir süredir devam ediyordu. Yani 7 mi olsun, 5 mi olsun, toptan mı kaldırılsın diye. Aslında ittifaklar nedeniyle baraj çok da önemli değil siyasi partiler için. İttifak geçtiği zaman bütün partiler barajı geçmiş sayılıyorlar şu anki düzenlemeye göre. Sadece 7 olması değil de 7 ile beraber, %7 seçim barajıyla beraber ne gelecek? Biraz onlara bakacağız. Çünkü şöyle şeyler konuşuluyor. Eğer %7'nin altında kalırsa bir siyasi parti hazine yardımından faydalanamaz gibi bir kural gelir mi acaba? Ya da seçim bölgelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılabilir mi? Şurası açık. İktidar partisi veya iktidar ortakları biraz daha işlerine yarayacak bir sistem peşindeler. Bir süredir bu seçim yasasıyla ilgili hazırlık yapılıyor. Bu Türkiye için yeni değil. Geçmişte de benzerleri oldu. Geçmişte de iktidarda olan partiler kendi işlerine yarayabilecek bir takım düzenlemeler yapmak istediler. Yaptılar da ama o düzenlemeler genelde iktidar partilerinin istedikleri şekilde olmadı sonuçları. Genelde o düzenlemeyi yapanlara avantaj sağlamadı. Burada da siyasi gözlemciler benzer değerlendirme yapıyorlar. Sonuçta seçmen oy verecek ve siyasi partide aldığı oy kadar Türkiye'de yönetimde söz sahibi olacak. Böyle bir görüntü söz konusu. Ama dediğim gibi önceden de siyasi partiler böyle şeyleri denediler, iktidarlar. Benzerinin de şu anda denendiğini görüyoruz. Seçim barajından çok barajla birlikte gelebilecek yeni değişiklikler, düzenlemeler önemli. Bunları bekliyor siyaset çevreleri, ne gelecek arkasından diye. Onun da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Yavuz Bey, son haftalarda Taliban'ın da Kabil'i ele geçirmesinden sonra uluslararası gündemin merkezinde de Afganistan var. Türkiye'den nasıl izleniyor Afganistan'daki gelişmeler?
Türkiye'nin Afganistan'la ilgili ısrarı devam ediyor diyebiliriz. Taliban Türk askerinin kalmasına şiddetle karşı çıktı ve Türk askeri Afganistan'dan döndü. Ama bu tamamıyla ilişkin koparıldığı manasına da gelmiyor. Türkiye en azından havaalanında güvenliğin bir sivil güvenlik şirketi tarafından sağlanması, teknik destek verilmesi konularında Taliban'la görüşmelerini devam ettiriyor. Katar bu konuda aracı oluyor Türkiye'ye. Yine Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamalarda bu konudaki istekliğini dile getiriyor. Sadece tabii bu konu değil, aynı zamanda Afganistan mülteci bazında da tartışılıyor. Avrupa'yla çok sıkı bir trafik var. Hem Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı kendi mevkidaşlarıyla görüşüyorlar. Muhalefetin de bir sıkıştırması var hükümeti. Yeni mülteci anlaşmaları yapmayın, bunları tanımayacağız diye. Ve son dönemde bu mültecilerle ilgili hükümet de kendi tavrını belirlemiş görünüyor. Tek bir mülteci bile kabul edecek durumda değil Türkiye diyerek, Afganistan'da yeni bir mülteci akını olmaması için bütün ülkelerin taşın altına elini koyması gerektiği biçiminde de değerlendirmeler yapılıyor. Yani Türkiye'ye gelen Afganlar konusunda bir tartışma vardı. Şimdi o Afganların Türkiye'ye kabul edilmeyeceği biçiminde net bir tavır var hükümetin de, bunu söyleyebiliriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.